Ayrım 13, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques, sayfa 169, 33. bölüm. Heyet Hakikat Meydanı'nın en önemli tapınağının kapısının önünde toplandı. Yaşlı katip Ramosa için onu yakıcı güneşten koruyacak bir şemsiye konmuştu. Kendhir her zamanki homurdanan haliyle bir açıklamada bulundu. Deneme süresi sona erdi ve sonucunu görüyorsunuz. Yetkinle cesurun uysal ve itaatkar bir yardımcı olmayı kabul etmeyeceğini düşünüyordu, haklıymış. Cesurun bir şekilde kendini kabul ettireceğini söylemişti, onda da haklıymış. Çünkü bu genç savaşçı işten kaytaranları açığa çıkardı ve meslektaşlarını girişimci olmaya teşvik etti. Ama Yetkin Neb adayın çağrıyı unutacağını ve yetkisini dışarıdakiler üzerinde kurmakla yetineceğini tahmin ederek yanıldı. İşte cesur iki gündür gece gündüz durmadan çiziyor. Nöbetçinin ona verdiği azıcık suyla yetiniyor. Şiddetli bir tepki gösterebilirdi ama bunun yerine elindeki sayılı olanaklarıyla bize yeteneklerini göstermeye uğraşıyor. Bu defa cesurun çağrısını duymak bu topluluğa düşmüyor mu? Ramulse onu onayladı ama ustabaşı kararından dönmedi. Bu son konuda yanılmış olduğumu kabul ediyorum. Yine de bu çocukta set gücünün olduğu ve hiçbir kurala boyun eğmeyeceği çok aşikar. Onu hep lonca için bir tehlike olarak kabul ediyorum ve yeteneklerini başka yerde icra etmesini tercih ediyorum. Kendhir serzenişte bulunarak, ''Sen bir teklifte bulunmuştun, biz de ona uyduk.'' dedi. ''Cesur ona kurduğun tuzağa düşmedi, bu durumda sen de pes etmelisin. Hiçbir kabulün ilelebet sürmeyeceğini ve uygunsuz bir davranışın rütbe indirimi cezasına, hatta kovulmaya kadar gideceğini unutma. Bu istekli adamı aramıza alırsak çok ufak bir riske gireriz.'' Neb kesin bir karara varmak için cesurun heyette bir kez daha dinlenmesini talep ediyorum diye açıklamada bulundu. Zanaatkar köyün surlarını 10. kez çizen delikanlıya dönerek ''Beni izlemeyi kabul ediyor musun?'' diye sordu. Cesur ayağa kalktı. En ufak bir yorgunluk hissetmiyor ama artık hangi dünyada olduğunu bilmiyordu. Yardımcıların dünyası onu ilgilendirmiyor, hakikat meydanınki ise ulaşılamaz görünüyordu. İçine kapanan cesur kendi ateşiyle kavruluyordu, başka neden korkabilirdi ki? Tek kelime etmeden kendisini heyete götüren zanaatkarı izledi. Cesur hakimlere bakmadan oturdu. Neb yardımcılara kötü davranarak görevini suistimal etmedin mi diye sordu. Tembellik affedilir mi? Kimse sana kökten tedbirler almanı söylemedi. Siz riyaya hoşgörü gösterebilirsiniz ama ben göstermem. Saman altından su yürütme alışkanlığım yoktur. Ramuse, sana böyle davranmanı çömlekçi mi emretti diye sordu. O kendine has alışkanlıkları olan ve aslarını aşağılayamayacak kadar güçsüz bir adamdır. Tedbirlerimin tek sorumlusu benim. Çömlekçinin yerine yardımcıların başı olmak ister misin? Bu büyük bir talihsizlik olur. Hakikat meydanına bu denli yakın olup da oraya girememek. Ama işinden keyif almıştın. Doğru, güç gösterisi yapan herhangi bir budala gibi kendimi kandırdım. Ölümcül bir hata yapmak üzereydim ama uyandım. Yetkinle müdahale ederek, bu yardımcı olarak çalışmayı reddettiğin anlamına mı geliyor diye sordu. Ben buraya resim çizmeyi öğrenmeye geldim, gerisi beni ilgilendirmiyor. Bu yolun itaat etmekle başladığını biliyor musun? Önemli olan kapının açılması. Davranışların hoşgörümüze değecek mi? Cesur acıklı bir şekilde gülümsedi. Böyle bir şey ummuyorum ama beni kararsız bırakmaya hakkınız yok. Ya beni atın ya da kabul edin. Kabul etmezsek nasıl bir tepki göstereceksin? Delikanlı uzun süre cevap vermedi. Nasıl olsa umurunuzda değil. Bizi ikna edecek yeni sebeplerin var mı? Sadece bir tane var. Çağrıyı duydum. Bir zanaatkar cesuru hakikat meydanının ana kapısına götürdü. Delikanlı ayağıyla dev resmi sildi. Bu defa kaderi kesin olarak belirlenecekti. Eğer lonca onu atarsa idealini gerçekleştirecek hiçbir şansı kalmayacaktı. Korkmuyor ama çoğu dar görüşlü olan bir sürü hakimin merhametine bağlı olan yazgısına lanet ediyordu. Onların boyun eğmez ve insancıllıktan uzak olmaları onu rahatsız etmiyordu. Ama acaba arzusunu sezebilecek nitelikte miydiler? Yardımcıların kapanından çıktığından beri cesur kendisini köyün eşiğine sürükleyen ateşin yeniden yandığını hissetmişti. Başka hiçbir yerde değil, burada vardığını sürdürecekti. Eğer önü kapatılıp duvarı aşması engellenirse sırrı öğrenme umudunu kaybedecekti. Zihnini bu kötümser fikirlerle bulandırmak yersizdi. Sadece gerçek korkusuzca karşılanmaya değerdi. Şu anki gerçek de sadece beklemekti. Belki birkaç gün sürecek ve karar değişmeyecekti. Cesur uzaktan da olsa isteğini heyete zorla kabul ettirmeye karar vermişti. Hakarete rağmen metanetini bozmazsa hakimler nedenli kararlı olduğunu sezeceklerdi. Kenhir'in başlattığı tartışma 2 saat sürecekti. Kenhir alınan kararın kesin olmasına ve her hakimin oyunu kullanırken tüm sorumluluğu üstlenmesine özen gösteriyordu. Yetkin Nep, bu delikanlı hiç güven telkin etmiyor diye açıklamada bulundu. Mezar katibi alaycı bir ses tonuyla "Seth ateşi seni korkutuyor mu?" diye sordu. ''Korkmayan bilinçsizdir. Ekip şefi olarak derneğin düzenini tehlikeye atmaya hakkım yok. Fikrimde ısrarlıyım. Cesur başka yerde servet aramaya gitsin.'' ''Sen de iyi bilirsin ki yeteneğini hakikat meydanından başka bir yerde geliştiremez. Yetkin Neb olan sen çağrıyı duyan bir kişiye yetkin olması için imkan tanımayacak mısın?'' Ekip şefi etkilenmiş gibi göründü ama devam etti. ''Lancamızın üyelerine karşı sert davrandığın halde cesura niçin bu kadar ilgi gösteriyorsun?'' Kenhir öfkeyle cevap verdi. ''Hiçbir şey anlamamışsın Neb. Söz konusu olan ne ilgi ne de iyilik severdik. Mühim olan hakikat meydanının yüce menfaati, bu denli güce sahip bir kişiyi kabul etmek için harekete geçmenizi sağlamak mezar katibine mi düşer?'' Onun yaratıcılığını kullanıp güce çevirmek ve eserinize dahil etmekten mahrum mu kalacaksınız? Ekip şefinin yüzü asıldı. Kenhir, çok oluyorsun. Zanaatkarlar senin idari otoriteni kabul ediyor ama işimize burnunu sokacak kadar yetkili değilsin. Niyetim bu değil Neb. Babam ve ustam Katip Ramose bana görevimin niteliğini ve sınırlarını öğretti. Şüphesiz sen haklısın, çok aşırıya kaçtım. Son kararı almak bu heyeti oluşturan sana ve diğer zanaatkarlara düşer. Eğer olumsuz olması gerekiyorsa sizin fikrinize uyacağım. Maat Katibi Ramose sakin bir şekilde düşüncelerini ifade etti. Bu loncaya duyduğum sevgi yaşımı ve tecrübemi öne sürerek onu etkilememi yasaklıyor. Ama Haşmet mehaplarının cesur olayını salim kafayla incelemeyi önerdiğini size hatırlatmalıyım. Herkes soğukkanlılıkla düşüncesini ifade etsin. Zanaatkarlar oylamaya koyuldular. Çekimser davranmalarına rağmen her biri derneğin kuralına büyük bir titizlikle saygı duyması ve çıraklığın gereklerine boyun eğmesi koşuluyla cesura ressam olma şansının verilmesi gerektiğini vurguladı. Şimdi sıra dikkatle kadrosundakileri dinleyen Yetkin Neb'in kararına gelmişti. Bu heyet bilgelikle karara vardı diye beğenisini gösterdi ve her üye hislerine yenilmeden düşüncesini söyledi. Ben cesurun karakterini tasvip etmiyorum. İşimizin önemini kavrayacak nitelikli olduğu kanısında değilim. Ama çağrısına cevap vermek zorundayız. 34. Bölüm. Şef Sobek 3 kase taze süt içip 10 tane ılık poğaça yedi. Bütün gece Krallar Vadisi'ne hakim tepeleri kontrol altında tuttuktan sonra bitkin düşmüştü. Ama adamlarının verdiği raporları dinlemeden yatmayacaktı. Adamları birbiri ardına onu ziyaret ettiler. Ona en ufak bir şüpheli olaydan söz etmediler. Yine de Sobek endişeli görünüyordu. İçgüdüsü genelde onu yanıltmazdı ve çoktandır bir tehlikenin varlığını seziyordu. Bu yüzden hakikat meydanının asayişinden sorumlu kişi olarak fazla mesaiden hiç de hoşlanmayan adamlarını mutsuz etme pahasına nöbetleri sıklaştırmıştı. Yeni birinin hem de alelade olmayan birinin loncaya kabulü gibi önemli bir olayı duyduğu sıkıntı yüzünden hemen hemen unutmuştu. Kargaşa yaratacağından bir an bile şüphe etmediği bu cesura kabul heyeti niçin loncanın kapısını açmıştı? Bu iri kıyım delikanlı sahip olduğu yıkıcı enerjisiyle olsa olsa soyguncu veya polis olabilirdi. Köyde uzun süre kalmayacak, amirlerinin emirlerine uymayı reddedecek, amirleri de onu yardımcıların safına atamaya veya kovmaya mecbur kalacaklardı. Cesur paçasını kurtaramayıp bir kavgada ölecek veya uzun süreli bir hapis cezasına çarptırılacaktı. Sobek artık hak ettiği uykuya geçmek üzere asırına uzanmaya çalışırken çalışma odasına bir polis memuru girdi. ''Şef, postacı geldi, sizi görmek istiyor.'' Görevli her gün hakikat meydanının merkez karakoluna gelir, loncanın kuryesini getirir, dış dünyayla kolay bir şekilde irtibat kuran zanaatkarların mektuplarını alır ve ailelerinin onlara yazdığı mektupları verirdi. Bir de tabii ki mezar kâdibinin vezire yazdığı resmi yazıları alıp götürürdü. Gerekli veya acil durumlarda özel olarak en hızlı şekilde mesajları yola çıkarırdı.
''Sen ilgilenemez misin?''
''Sizi görmek istiyor şef.''
''Peki gelsin.''
Uzun boylu 30 yaşlarında güçlü baldırları ve omuzları olan postacı Uputi, mektup yazmak için kullanılan biraz yıpranmış papirüslerle dolu çantasından keten bezine sarılmış kırık bir taş çıkarıp şef Sobek'in çalışma masasına bıraktı.
''Bezin üzerine kırmızı mürekkeple yazılan metne göre bu mesaj sana yollanmış Sobek.''
''Sen okudun mu?''
''Buna hakkım olmadığını biliyorsun.''
Uputi iyi para kazanan değerli bir devlet memuruydu. Dürüstlüğünün simgesi olan Tot asasını taşıyan Uputi'nin görevi mektupları eksiksiz olarak alıcısına götürmekti. Mesleği zordu zira saray ve vezirin adamları talimatlarının en kısa sürede ulaştırılmasını istiyorlardı. Yoğun bir çalışma temposu vardı. Uputi görevinin ne denli önemli olduğunun bilincindeydi ve yüksek mercilerin kendisine duyduğu güvene layık olmaya çalışıyordu.
''Cevabını beklemek zorunda mıyım?''
''Bir saniye.''
Sobek keten sicimi çıkardı ve özenle cilalanmış düz, küçük bir kireç taşına kırmızı mürekkeple yazılmış birkaç satırı okudu. Serseme dönen polis inanılması güç mesajı bir kez daha okudu. Hayır, bu imkansızdı.
''Ne diyorsun Sobek?''
''Gidebilirsin Uputi. Cevabı olmayacak.''
Polis şefinin uykusu kaçmıştı. Bir kez daha içgüdüleri doğru çıkmıştı. Bir felaket olmuş ve azgın kum fırtınaları kadar büyük bir tehlike baş göstermişti. Zanaatkarlar köyü yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Suskun Nefer şaşırtıcı bir mutluluk yaşıyordu. Çağrıyı duyduktan sonra sevdiği kadın ışık eşliğinde hakikat meydanı loncasına kabul edilmiş ve ışığın dışa kapalı köyün geleneklerine uyum sağlaması kolay olmuştu. Bunda en büyük pay doğuştan kibar olan genç kadının yeni gelenlere yönelik saldırılara ustaca göğüs germesindeydi. Ve birkaç saat sonra Cesur'un rüyası gerçek olacaktı. Hayatını kurtaran, kendisini Maat'la tanıştıran ve onun büyüklüğünü algılamasını sağlayan kişi kardeşi olacak ve ne denli güzel olacağını şimdiden hissettiği bir macerayı paylaşacaktı. Cesur ateşi coşkusu ve yaratma tutkusuyla kendisine emanet edilen göreve layık olduğunu gösterecekti. Büyük eserle yeşeren bir varoluş, aydınlık bir aşk, coşku ve heyecan verici bir dostluk. Nefer tanrıların lütfuna boğulmuştu ve onlara şükran borçluydu. Bu kadar iyilik karşısında görevini en mükemmel şekilde yapmalı, işlerinde en ufak bir aksamaya izin vermemeliydi. Çünkü çağrıyı duymuş, çünkü ona cevap vermişti. Yer gök onu sevince boğacaktı. Takip edeceği yolda tüm bunlara layık olduğunu göstermek kendisine düşüyordu. Heykeltıraş atölyesine gitmeye hazırlanırken Işık biraz önce kendisine getirilen mektubu gösterdi. Nefer Işık'ın hüzünlü bakışından kötü bir haber olduğunu anladı. "Babam çok hasta," diye açıkladı. "Doktor kötü sondan korkuyor. Yazdığı nota göre babam en kısa zamanda ikimizi de görmek istiyor." Nefer hemen ustabaşının yanına gitti. Mezar katibinin tuttuğu kütüğe ayrılma sebebinin işlenmesi gerekiyordu. Çift yanlarına tek bir eşya almadan Büyük Ramses'in milyonlarca yıllık tapınağının yakınına açılan patikaya sapmak üzere köyün yan kapısından çıktı. Işık kocasına "Seni tedirgin görüyorum," dedi. "Cesur'un kabul törenine katılmak için zamanında gelememekten korkuyorsun değil mi?"
"Doğru."
"Babamı gördükten sonra köye geri dönerse ben gerektiği kadar yanında kalırım."
"Ben de Işık."
"Hayır, arkadaşın Hakikat Meydanı hizmetkarı olduğunda orada bulunmalısın."
Polisler Ramesseum'un nöbetçi kulübesinde onlara isimlerini sorup hiçbir formalite uygulamadan geçmelerine izin verdi. Nefer ve Işık lonca üyeleri olarak yetkili makamlarca tanınıyor, istediklerinde dışarı çıkıyorlardı. Çift hızla ekili araziye kadar yürüyüp yonca tarlasından geçti. Küçük bir pazar boyunca ilerleyip bir geminin kalkmak üzere olduğu sahile yöneldiler. Diğer yolcuların ve sebzelerini satmak üzere tepe giden köylülerin arasına karışarak fiyatların istikrarı, memleketin refahı ve Nil'in cömertliği hakkında gevezelik ettiler. Hiç kimse onların Mısır'ın en gizemli köyünden geldiklerini tahmin edemezdi. Işık endişeli olmasına rağmen neşeli görünmeye çalışıp kızı ateşlenen bir anneyi sakinleştirmeyi başardı. Gemi sahile yanaşır yanaşmaz Nefer ve karısı kıyıya atlayarak inşaat ustasının evine doğru yol aldılar. Eve yaklaştıklarında kapkara onlara doğru koştu. Bir ışığa bir Nefer'e sıçrayıp durdu, yüzlerini yaladı. Fındık rengi gözlerinde sonsuz bir sevinç okunuyordu. Işık, "Çabuk ol kapkara," dedi, "acelemiz var." Siyah köpek birden omurdanıp genç çifte yaklaşan bir grup polise bakarak dişlerini gösterdi. Başlarında sobek bulunuyordu. Genç kadın "Ne oluyor?" diye sordu. "Sakin olun, babanız iyi. Elinize geçen mektubu bir doktor değil, ben kaleme aldım."
"Ama neden?"
"Kocanızı köyden başka türlü çıkaramazdım. Böylece doğu yakasına rahatça vardığını ispat edebilecek birçok şahit olacak."
"Bu oyunun amacı nedir Sobek?"
"Adalet."
"Lütfen açıklayın."
"Nefer'in tutuklanması için emir aldım. Krallar Vadisi'nin gece bekçilerinden birini öldürmekle suçlanıyor."
35. Bölüm. Mehi Teb'in gözdesi haline gelmişti. Davet edilmediği hiçbir gece, bulunmadığı hiçbir toplantı, katılmadığı hiçbir üst düzey iş görüşmesi yoktu. Ağzı iyi laf yapan Mehi, orijinal fikirler üretmek, yerinde iltifatta bulunmak veya çıkar için bir öneri ileri sürmek konusunda asla sıkıntı çekmiyordu. Herkes istikbal vaat eden ve ordunun yenilenmesiyle ilgili projeleri yüksek makamlarca beğenilen bir damat seçtiği için baş hazinedar Mose'yi tebrik ediyordu. Teb Belediye Başkanı doğum günü nedeniyle villasının bahçesinde Tanrı Amon'un şehrinin ileri gelenlerinin katıldığı muhteşem bir davet düzenlemişti. Güler yüzü ve yüksek ses tonuyla bir komployu çözmüş uzman edasıyla misafirlerini karşılıyordu.
"Bu ne şıklık sevgili Mehi, uzun kollu pilili gömleğiniz, bembeyaz elbiseniz, kusursuz sandaletleriniz. Evli olmasaydınız genç kızlar size bayılırdı."
"Şeytana uymamaya çalışırdım."
"Laf aramızda, Serketa bir erkeği mutlu etmesini biliyor olmalı değil mi?"
"Tecrübesi herkesçe bilinen Teb Belediye Başkanı'na yalan söyleyemem."
"Çok hoşuma gidiyorsunuz Mehi. Ordunun sizin için sadece bir basamak olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum?"
"Reformları gerçekleştirdiğim zaman şahane şehrimizin idaresinde yer almak isterim." Başkan övgüye layık ve doğru bir istek diye onayladı. Ama Teb'in Memphis veya yeni başkentimiz Per Ramesu'dan sonra ülkenin üçüncü şehri olduğunu unutmayın. Buranın sakinliği ve gelenekleri çok hoşumuza gidiyor.
Devlet politikası bilgeliğe dayanmıyor mu?
Harika Mehi, bu görüşleriniz sayesinde çok ilerleyeceksiniz.
Sevgili kayınpederime çok şey borçluyum ve onun için çok endişeleniyorum.
Belediye başkanı şaşırdı. Mose'nin sıkıntısı mı var?
Aramızda kalsın, sağlığı iyi değil.
Halbuki çok formda görünüyor.
Vücut sağlığı yerinde ama kafası karmakarışık. Son zamanlarda son derece mantıksız kararlar aldı ve zorla vazgeçirdik. Şeytana uyduğunu kabul edip hatalarını anladı ama yarın ne olur bilinmez. Unutkanlığı gitgide artıyor ama size bunlardan bahsetmemeliydim.
Tam tersine Mehi, tam tersine. Beni durumundan haberdar ediniz ve olası bir felaketi önlemek için müdahale etmeye devam edin. Eğer durum kötüye giderse beni hemen arayın. Bu akşam çok iyiydi ama işte günün ikinci kötü haberini aldım.
İlkini sorma cüretinde bulunabilir miyim?
Çok sıkıcı bir olay. Hakikat meydanı loncasına yeni giren Nefer isimli genç bir zanaatkar, Şef Sobek'in emrindeki bir polisi öldürmekle suçlanıyor. Sobek bile bir kaza olduğuna inanmıştı ama yeni olgular cinayet ihtimalini kuvvetlendirdi.
Nefer Hakikat Meydanı mahkemesince yargılanacak mı?
Hayır, çünkü kayınpederini ziyarete gittiği doğu yakasında tutuklandı. Eğer köyde kalsaydı onu sorgulayamazdık. Dava çok ses getirebilirdi.
Zanaatkarların ünü lekelenmeyecek mi?
Sadece onunla kalmayacak, köy bile tehlikeye girecektir. Eğer bu lonca bünyesinde canileri barındırıyorsa onu ortadan kaldırmak gerekecektir. Batı yakasının yönetimi buna çok memnun olacak. Nefer'in hüküm giymesi Ramses'e hakikat meydanının yararlı olmaktan çok zararlı olduğunu ispatlayacaktır. Tabii ki köy dişini tırnağına takarak kendini savunacaktır. Ben de kurallara uygun bir tahliye için şüphesiz sizi yani orduyu kullanmak zorunda kalacağım.
Emirlerinize amadeyim.
Bunu unutmayacağım. Yakında görüşürüz. İyi geceler Mehi.
Belediye başkanı üst subayı zafer sarhoşluğu da bırakarak zengin bir toprak sahibiyle konuşmaya daldı. Nefer'i ihbar etmek için Sobek'e yolladığı imzasız mektup beklenen sonuçları doğurmuştu. Böylece işlediği cinayet çok işine yaramıştı. Delikanlı muhtemelen ölüm cezası alacak ve lonca dağılacaktı. Mehi köyü tepeden tırnağa arayıp hazinelerine sahip olmak için gerektiği kadar orada kalacaktı. Resmi görevli olarak hareket edeceğinden tamamen yasal yolla amacına ulaşmış olacaktı.
13. ayrımın sonu. Sayfa 181.